Ayrım 52.
Uçakla bombalarlar diyoruz ya, belli olmaz. Başka tasarıları varsa, sabotaj filan, ekibin başı olabilir mi diye akla geliyor. Duralayıp aldı gene. Bildiğin krom işi. Almanlara vermeyin diye bastırıp duruyorlar. Almanlarla kapışalım asıl istedikleri. Kahire'den sonra aramız şeker renk İngilizlerle de. İlle savaşa girelimmiş. Enayiydik çünkü. Menemenci oğlu ile Eden bu yüzden kapışmışlar. Aşağıdaki herif bu. Rahatı yerinde görünüyordu dedi. Galip kışkırtır gibi. Belli değil mi Amerikalıların adamı olduğu? Gene aynı sinsi gülücüyle sürdürdü. Rahatı kaçan biziz şimdilik dedi. Bırakacağız adamı. Şaşırmış, kızacak olmuştu Galip. Güvence verir gibi çabucak kendini bırakacağız peşini değil dedi. Açıklama gereği duymuş olmalıydı. Hükümetlere en sevimsiz gelen iş casus yakalamaktır Nadirciğim. Bilip izleyeceksin, gözünü ayırmayacaksın üstünden. Tutukladın mı al başına belayı. Günü doğru ayarlanmamışsa bir sürü dert açar hükümetin başına. Duraladı bir. Önemli noktayı açıklayacaktı belli ki, dikti gözlerini Galip'e. Bizi ilgilendiren yanı sıkı dur. Almanlarla ilişkisi var bu herifin dedi. Bir kolaylık düşüneceğiz seninle birlikte. Kapı açıldı. Biri bakıp kapattı. Bir dakika deyip kalktı Nazif Bey. Çıktı odadan. Nasıl bir kolaylık düşüneceklerdi herife Nazif Bey ile birlikte? Gözlerini dolaştırdı boş odada. Komisyoncu yazıhanesi gibi bir yer aslında. Duvarları boş, yer de kirli. Eski bir tavan halısı üstünde uzunca bir sigara masası, iki koltuk, iki, bir de şurada üç tahta sandalye tavandan sarkan yuvarlak teneke avizi. İçerilerde kimler vardı, ne işler yapıyorlar, neler konuşuyorlardı acaba şimdi? Kendinden söz ediliyor olmalıydı. Böyle bekleyişlere alışıktı Almanya'dan, sıkıcıydı. Öyle uzun boylu bekletmezler orada. Alman termin dedi mi dakika şaşmaz. Biraz sonra kapı açıldı, geldi Nazif Bey. Özür dileyerek oturdu koltuğuna. Yeni bir söze geçmenin hazırlığıyla koltuğa yaslandı. Önemli bir şey konuşacaktık seninle dedi. Ankara'dan birini bekliyorduk, gelmedi. Yarın ararlar seni belki. Yarın da ben doluyum. Bakalım, başka bir şey konuşacağız şimdi seninle. Kalktı birden. Gidelim dedi. Hem yer hem konuşuruz. Acıktık. Görevlilerce saygıyla uğurlanıp boşaltılmış han ıssızlığındaki eski bir yapıdan, Cağaloğlu yokuşuna açılan karanlık sokaklardan birine indiklerinde nasıl bir gerilimden kurtulduğunu duyumsadı Galip. Kısacık zaman parçasında yüzüne birden çarpan olaylar, geleceğine yönelik ne ince çizgilerle yüklüydü kim bilir. Çiseleyen yağmur altında çabucak çıktılar Cağaloğlu yokuşuna, taksiye atladılar. Beyoğlu'nda lokantanın önünde durduklarında yağmur sağanağa dönmüştü. Sıcacık lokanta pek dolu sayılmazdı. Çabucak donatılan masada bir iki atındıktan sonra kaldırdıkları rakı kadehini yudumlayıp Cağaloğlu'nun da bıraktığı yerden aldı Nazif Bey. Kromdu konu. İngilizlerin Amerikalıların baskısına daha çok dayanamazdı bizimkiler. Yakında yasak gelecekti Almanya'ya satışa. Endüstride silah demekti krom. Almanların silah yapımında tıkanması Bolşevik Ruslara yarayacaktı en çok. Moskov'un yarısı ölse mutlu olurum sözünü anımsattı Saracoğlu'nun, Papen'e dediği. Durup gözlerini dikti gene Galip'e. Biz yapalım bu krom işini seninle Galip dedi. Hiç şaşırmadı Galip. Kendisine yaklaşmasının şimdi bir anlamı oluyordu işte bu adamın. Galip demişti hem. Duyumsamış gibi oradan aldı Nazif Bey gülümseyerek. Galip dedim dedi. Resmi bir iş değil çünkü yapacağımız. Ağır ağır sürdürdü. Devlete çalışıyorlardı, onurluydu. Yurtseverlikti yaptıkları kuşkusuz. Devletin, ulusun çıkarlarını korurken kendilerini de düşünmeleri gerekiyordu. Sonunda emekli aileyle sürünmek akıl işi değildi. Galip'in için okur gibi söylediklerini, hiç tanık olmadığı duygulukla bağladı Nazif Bey. Üç çocuğum var, bir dikili ağacımız yok. Duygularını paylaştığını belirtir biçimde hafifçe başını salladı Galip. Abarttığını biliyordu Nazif Bey'in. Bir baloda karısını görmüştü Berlin'deyken. Kuyumcu vitrini gibi göz kamaştırıcı takıları, kadının inanılmaz çirkinliğini artıracak ağırlıktaydı. Devlet adına ticaret ateşesiyle birlikte yürüttükleri bir satın almışından sonra Almanya'da bankaya yüklüce para yatırdığını da gizli biçimde biliyordu. Tam istediği adamdı da nasıl kotaracaklardı bu işi? Çözüm şaşırtıcı bir kolaylıkla Nazif Bey'den geldi gene. Kurulu bir madencilik ortaklığı aralarını almayı bekliyordu Galip'i. Yema, yeni madencilik ortaklığındakileri tanırdı Galip. Bıyık altı gülümsemesiyle söylemişti bunları. Belleğini kurcaladı. Böyle bir at duymuşluğu yoktu. Aynı gülümsemeyle yanından ayırmadığı çantasını açtı. Bir resim çıkarıp uzattı Nazif Bey. Tanımıyorum demeye kalkma, tutuklanırsın dedi. Niye desindi ki? Hadi beylerle yemekteydiler adada. Almanları gözlemeyle görevli olduğu gün oydu fotoğraf. Kavrayamadı birden. Nazif Bey'in inceden alaylı gülümsemesinden başını fotoğrafa bir kez daha çevirince belleğindeki bir dizi olay birden fren yapmış katarın vagonları gibi sarsılıp birbirine girdi. Gerçekten şaşırmıştı, kızmıştı da. Niye hiç aklına gelmemişti bu? Galip'in sarsıntıyı aşmasına yardımcı olmak ister gibi asıl yakın adamlarının Sermet Bey olduğunu söylüyordu Nazif Bey. Hadi Bey karnına bırakmıştı krom ortaklığını. Başka işleri vardı onun. Pek seviyordu Galip'i de. Toparlandı. İçinde alt alta, üst üste güreşe durmuş, aklı karalı duyguların yolunu bulandırmasına izin veremezdi. Doğru bir tırmanışta olduğu belliydi. Çıkılacak yüksek tepelerin başlarındaki duman eteklerine de inerdi. O günkü konuşmayla ortaklık taslağı çizildi kabaca. Kazancı aralarında eşit bölüşecekleri Nazif Bey dışarıda kalıyordu. Biraz ayrıydı onun durumu. Böylesi daha iyiydi, hem destek sağlayabilirdi gereğinde. Galip'e ne denli güvendiğinin de belirtisiydi. Niye arayıp üstüne düştüğünün de. Hafta içinde Karaköy'deki iş yerinde buluşup anlaşmayı imzalayacaklardı Sermet Bey'le. Bir yeni durumla daha karşılaşılabilirdi bir de. Ortaklığı genişletip işi daha büyük tutmaları olasılığı da vardı. Alım satımı ayarlamaktı Galip'in yapacağı. İşi bu değil miydi aslında? Kazancın %35'ini onlara bırakıyordu ortaklık. Eve dönünce uzun saatler uyuyamadı gece. Adadaki lokantada Sermet Bey'in davranışlarını düşünüyordu. Bir iki sözden öte bir şey çıkmadıydı adamın ağzından. Yerinden de kalkmadı. Aklının köşesinden geçmemişti bu silik adamın örgütten olacağı. Aptallığımdan. Tam örgütteki adam görünümü herifindeki. Fotoğrafları da Hadi Bey çekmişmiş meğer. Kim bilir kimler vardı orada Hadi Bey'e gelinceye. Güçlü bir yere dayanmanın güvenini üstüne dikilmiş görünmez gözlerin ağırlığıyla birlikte duyuyordu içinde. Korkmaya başlamıştı. Çevresindeki herkese kuşkuyla bakacak kadar kuruntulara düşecekti neredeyse. Mansur aramıyordu artık onu. Niye? Sait de biliyordu onun örgüte girdiğini de son buluşmalarında biraz uzak duruşu bundandı. Mansur yayımlanacak önemli bir kitabının uğraşındaydı oysa. Çocuğunu bile göremiyordu dediği. Sait de uzak uzak durmadı. Bizim eski Sait işte. Birlik olup gırgır geçmişlerdi gene Mithat'la. Asıl gırgır geçilecek kendisiydi o hayvanın. Eşeğin biri demişti Nazif Bey Sait'ten söz ederken. Ben mi öğrettim adama? Herkes biliyor ne sersem olduğunu. İnanmıyorum ya, sırtını Çankaya'ya dayamış deniyor. O eşekliyle nasıl becerdiyse. Benim Maraşel'in adamı olmam gibidir. İşimize bakalım. Hafta sonunda Ankara'ya gitmesi gerekiyordu. Terzi Nezahat'la buluşacaklardı. Sabaha karşı dalmıştı. Kapının ziliyle uyandı erken saatte de 8'e geliyordu. Kızgınlığı arttı açıp da Mithat'ı görünce. Çakır keyif bir sallantıyla içeri dalarken kalk ulan diyordu. Uyuyacak gün mü? Koltuğa attı kendini yayılır gibi. Bön bir gülümsemenin gevşettiği yüz kaslarında gezinen bir iki titreşimden sonra içkili ağzıyla yarım yorum açıkladı önemli gizini. Tarabya'daki otele dün gece atmış sonunda Nalan'ı. Birden anımsayamadı. Kimdi Nalan? Şu şarkıcı karı. Bunun için mi kıydın uykumu? Bulmaya çalışır gibi dudaklarını kıpırdatıp arandı Mithat. Yakalamıştı niye geldiğini. Pakize telefon etti mi? Dedi. Gece geç geldim. Sevinir gibi gözlerini açtı. Ararsa birlikteydik diyeceksin unutma. Kızacak oldu Galip. Tutamadı güldü gene de. Anlamıştı Mithat. Kimseden korkmam ulan ben dedi. Ama zır zır zır zır. Allah belasını versin bok karı. Kahven vardır senin, bir kahve yap bana. Ses çıkarmadan mutfağa gidiyordu ki. Bir de dedi Mithat. O puşta söylemeyeceksin. O Sait puştuna. Bak namussuzum konuşmam. Kahveyle döndüğünde sızmış gibiydi koltukta. Bir iki seslendi yavaştan. Horlamaya bile başlamış. Kendi içti kahveyi. Nalan'ı bir yerlere postalar diye korkuyor Sait'ten. Ne aptal bu oğlan. Söylememe gerek var sanki. Çoktan öğrenmiştir Sait. Kalkıp banyoya gitti, yıkandı, tıraş oldu. Epey uzun sürmüştü işi. Bornozuyla çıktığında telefondaydı Mithat. Ne tez ayıldı bu? Pagize ile konuşuyor olmalıydı. Kadın aradı belki. Galip'le bir iş için tokatlayandaymışlar gece. Çok geç olmuş, yorgunmuş da burada kalmış. Ben de yalancı tanığı bu herifin. Yatak odasına geçti, giyiniyordu ki sıkıntıdan ustalıkla sıyrılmış olmanın tatlı gevşekliğiyle kahven nerede ulan diye dikildi kapıda. Zıbarıp gittin. Ne bileyim bu kadar erken dirileceğini. Mutfağa geçip yineledi kahveyi. Dönünce gene telefondaydı Mithat. İş yerini aramış olmalı. Katibe verip veriştiriyordu. Birazdan oradayım diye çarpar gibi kapattı telefonu. Kahvesini alıp geçti koltuğa. Kaykıldı gene. Galip'e diktiği gözlerin içindeki bönsü gülümsemeyle yudumlamaya başladı. Bir uyuz şarkıcı karıyı otele kapattı diye kuruma bak şu zavallıdaki. Güldü Galip de. Şarkıcı karı derdinden kurtuldu neyse. Ciddileşip doğruldu. Son yudumunu aldığı kahve fincanını yandaki sehpaya bırakıp kaldırdı başını. Başka bir kadın bu Galip Bey dedi. Namussuzum çok okumuştan daha akıllı hem de. Güldü Galip tutamayıp. Senin aklını ben... Boş ver aklımı dedi. İşi nasıl? Böylesi sululuğa izin vermeyecekmiş gibi yüzü gerildi önce Mithat'ın. Gevşedi tezden. Gözlerini kapatıp başını ağırca iki yana sallayarak zevkinden inler gibi bir ses çıkardı. Torbaya düşmüş bu sersem. Konuşmaya başlayınca iyice anladı çingene kızının tırnaklarını olana nasıl geçirdiğini. Büyük gazinolardan birine kristale filan çıkmalıymış bu kız. Sesi de şahaneymiş kendi de. Elinden geleni esirgemeyecekmiş Mithat. Hay Allah'ın şaşkını. Biliyorsun Sait'ten geçer bu yol. Galip'in yarı alaylı koyduğu bu taş duraksatmadı Mithat'ı. Biliyorum, bilmez olur muyum dedi. Sen varsın. Söyleme dedin. Kurnaz kurnaz gülüyordu aklınca. Dedim kendin için söyleyeceksin, benim için değil. Gerçekten sersem bu herif. Sait de yutacak. Senin için her şeyi yutar o. Sait yutar mı bilmem. Ben nasıl yutacağım senin bu salaklığını? Beni pohpohlayıp işi yürütecek. Diyordu ya, gene de etkisinden kurtulamamıştı bu onurlandırmanın. Al yeni bir oyun en azından, iki yanlı gırgır. Akşam seni götüreceğim. Sözü ağzından aldı Galip. Akşam Ankara'ya gidiyorum ben. Yarın akşam gidecekti oysa. Mithat'ın yapışkanlığından kurtulmak için deyivermişti öyle. Biraz sonra çıktılar. Örgütten arayacaklarını söylemişti Nazif Bey bugün. Anımsadım. Onlar bulur nerede olsa. Kapıya bıraktığı arabasını atladı Mithat. Ankara'dan dönünce aramasını söyleyip sürdü. Duvarı sıyırtır gibi döndü köşeyi. Bir yerlere bindirip kafasını gözünü dağıtacak bir gün bu herif ya. İnşallah biz içinde olmayız. Havyarlı yumurtalı şöyle dört dörtlük bir kahvaltı özlemiyle ağır ağır yürüdü park otele doğru. Hücrede göz göze bakıştığı sarışın adam takılmıştı kafasına. Almanlarla da ilişkisi varmış. Çoğu iki yanlı olur bu heriflerin demişti Nazif Bey. Bu öyle değil demek. Almanlarla ilişkisi var ama Amerikalılara, İngilizlere çalışıyor asıl. Demir yoluna sabotaj yapıp durduracak kurumu. Almanları da güç durumda bırakacak, bizi de. Gerçekten tatlı iş olur bu herife bir iyilik düşünmek. Park otelde kahvaltı sırasında gelip geçen, selamlaşıp, her vakit olduğu gibi karşılıklı takılır gibi laf attıkları çeşitli kişileri hep o sarı adamı aranıyor gibi gözden geçiriyordu ki, çoktur karşılaşmadıkları hamburger girdi kapıdan. Galip'i görünce sevinç gösterisiyle yaklaşıp sımsıcak sıktı elini. Buyur etmesine kalmadan oturdu karşısına. Kahvaltı etmemiş o da, çok açmış. Galip'in önündekileri gösterip aynını dedi garsona. İşten açtı hemen. Hermitat'la çok sınırlı kalmış çalışmaları. Niye yalnız tütünmüş? Alışveriş yapabilecekleri çok geniş alan varmış, özellikle bugünlerde. Oysa Hermitat ne yapsındı şimdi? Ne boktan, ne korkak. Üstelik aklı şeyinde bir herif olduğunu mu söylesin de Hermitat'ın? O tanıtmıştı Hermitat'ı bu adama. Çekiniyor belki dedi gülümseyerek. Vozu? Neden ha? Garsonun önüne koyduğu yumurtalıktaki rafadan yumurtayı tepsiden bıçakla kesip gözlerini yukarıdan bir bakışla Galip'e dikmişti hamburger. Yanıt bekliyordu. Bilmiyor da sanki kimden olduğunu senden duymak istiyor. Duysun öyleyse. Amerikalılardan. Tuz biber ekti yumurtasına daldırdığı kaşığı dolu dolu ağzına taşıyıp francala parçasıyla desteklerken para kazanamaz öyleyse dedi. Tereyağı sürdüğü ekmeğine bal alırken de ekledi. Parası olmayanı da Amerikalılar hiç sevmez. O zaman korksun Amerikalılardan. Tatlı Viyana Almancasıyla sıraladıkları incelikliydi ya, hiç de Galip'in beklediği sözler değildi. Ne deseydi buna? İşlerin pek tatlı gitmediğini sen de biliyorsun Herr Hamburger. Amerikalılardan korkan, artık sizden korkmayan yalnız Mithat değil. Bir de deyiversen bir şuna, atmışlar içeriye senin iki ayıyı, bülbül gibi şakıtmışlar. Bunun adamları mı? Kimin olacak? Tüm bildiklerini söylettiler mi bakalım? Ne biliyorlardı sonra? Bu kadar enayi mi bu Alman? Siz kendiniz niçin yapmıyorsunuz bu işleri? Şaşaladı Galip. Hep bu soruyu beklemişti sanki bugüne dek. Böyle apaçık. O kadar param yok. Göze alamam öyle bir riski. Güvenilir olmak temel ilkemdir benim, onurumdur. Spekülatör tipleri sevmem. İstediği etkiyi yapmıştı sözler. Uzattığı çatalını havyar tabağının yanına bırakıp Galip'e baktı hamburger. Para bir sorun olmamalı sizin için Herr Galip dedi. Spekülatör olmayacağınızı bilecek kadar tanıyoruz sizi. Riske gelince. Dop dolu kahvaltı masasına baktı gülümseyerek. Bana şunların çoğunu yasakladı doktorum. Yoksun mu bırakayım kendimi böyle bir şölenden? Ne anlamı kalır yaşamın? Bu kadar riskiniz olacağını da sanmıyorum sizin. Yaptığı etkiyi ölçer gibi gülümseyen gözlerini dikip bir süre baktı Galip'e. Bıraktığı çatalını alıp yağlı yağlı parlayan iri kara zeytine batırdı. Ne yapacağız şimdi? Aynı tatlılıkla bağlayacaksın. Ne yapacaksın başka? Sağ olun güveniniz için dedi Galip. Bir düşüneyim. Gerçekten çok oturmuştu bu konuşmanın böyle bir güne rastlaması. Düşünüp durdu olgu üzerinde. Yılların birikiminden gelen olanaklarla rastlantıların ürünü kimi yollar açılacak görünüyordu birer birer. Şaşılacak ne yanı vardı ki? Ortaklık anlaşmasının ön konuşması için Sermet Beylerle buluşmaya Karaköy'deki yazıhaneye gittiğinde Marokyan koltuktaki sinsi gözlerini kapıya dikmiş Hüsnü Melek Bey'i görünce yalnız kafasının içi değil, duyguları da allak bullak oldu gene de. Ortaklığın geniş tutularak güçlü oluşturulması düşünülmüş, Sermet Bey'in yakın dostu Hüsnü Melek Bey'in de Galip Bey'e karşı çıkmayacaksa katılması uygun görülmüştü. Niye, nasıl karşı çıksındı ki Galip? Karşı çıkmayacaksa koşulunu takılır gibi söylemişti Sermet Bey. Sevindim dedi Galip. Ne demek karşı çıkmak? Estağfurullah. Şaşkınlığımı bağışlayın. Güzel bir sürpriz oldu benim için. Kuşkusuz yerinde bir karar. Duyguları yerli yerine oturunca nedenine birden varamadığı bir sevinç de duymuştu içinde. Kendi cinliğine öylesine güvenliydi ki bu Tatar'ın örgütten olacağını düşünmemiş olması, örgütte miydi gerçekten daha pek belli değildi o da, bir kırıklık yaratıyor gibiyken içindeki o ürküyle karışık güven duygusu egemenliğini kuruverdi hemen. Devletin gözü de, eli de her yönüyle üstündeydi demek. Hiç kimse devletten daha cin olamazdı, olamamalıydı da. Kurulacak 150 bin lira sermayeli kolektif ortaklığın niteliği, niceliği üstüne ön konuşmayı Karaköy'de liman içi sokaklardan birindeki hanın loş ikinci kat odasında baş başa verip üçü yaptılar o gün. Kârın %35'i sermayenin üçte birini karşılayacak olan Galip'e bırakılıyordu. Hiç söz edilmemişti Nazif Bey'den. Hüsnü Melek tanımıyordu belki de. Nazif Bey'in iş Sermet Bey'le sizin aranızda sözünü birkaç kez altını çizer gibi hinelediğini anımsadı Galip. 50 bin lirayı nasıl karşılayacağını takılır gibi oldu, durmadı üstünde. Tek başına sırtlayamazdı o yükü. Hem niye sırtlasındı? Konuşmalarda hiç adı edilmeyen Nazif Bey'le birlikte bulacak olmalıydılar çözümü. Yeni önerileri olabileceğini söyledi Hüsnü Melek. İşe başlamış olmaları kapıyı biraz aralık bırakmalarına engel değildi. Pek açmadı ya, birilerini daha bekliyordu belki de. Hüsnü Melek Bey'in kimi beklediğini de hafta sonu üsteleyerek çağırdığı evindeki akşam yemeğinde anladı Galip. Epeydir uzak kaldığı güzel yemekleriyle Şerif Hanım'ın alışılmamış suskunluğu arasında yadırgatıcı çelişki içindeki yemekte tek tük konuşmalardan sonra yükümlülüğünü yerine getirir gibi söze başladı Hüsnü Melek Bey. Şerif Hanım'ın abisi Giller'den Hüsnü Melek'in de Eskişehir'de yüzlerini bile görmek istemediği, çünkü köyde dededen kalma küçük bir kalıttaki yasal payı Hüsnü Melek'in eline geçmesin diye her türden rezilliği yapmışlar. Uzak akrabalarından başka kimseleri yoktu bu dünyada. Allah çocuk vermemiş onlara. Şerife Hanım'ın varlarını yoklarını Necla'ya bırakma isteği Hüsnü Melek Bey'e de uygun gelmiş. Ta ki Necla için o komünistik dedikoduları çıkıncaya kadar. Şerife Hanım'ın aynı zamanda süt çocuğuymuş Necla. Meme verip emzirmiş bebekliğinde. Bunu da yeni duyuyordu Galip. Necla'nın şu ya da bu oluşu gözünün içine baktığı kocasından duyduklarını, neyin ne olduğunu da pek bilmeden başını sallayıp doğrulayan Şerife Hanım'ı değil, ellerinde avuçlarındakilerin sorumluluğuyla birlikte inançlarına ters düşmemenin yükümlülüğünü de üstlenmiş olan kocasını ilgilendiriyordu. Hüsnü Melek Bey'in kimin de açıklayamadığı çırpınıp duruşunu, Eşref Bey'e diş bilercesine kızgınlığının nedenlerini de şimdi kavramaya başlamıştı Galip. Bugüne kadar görmediği bir içtenlikle anlatıyordu Hüsnü Melek Bey. Bütün umutlarını Galip Bey'e bağladıkları sırada o her şeyi bizden iyi bilen Tanrı'nın yazgısıyla bu duruma düşmüştü Eşref Bey. Galip de görüyor olmalıydı ki umut yoktu Eşref Bey'de. Dizginler Mükerrem Hanım'daydı artık. Mükerrem'e de çok çektirmişti Eşref. Güzel anlatıyor bu Tatar da. Ne olacak şimdi yani? Peki? Galip'in durgun görünümünü bozmak ister gibi yeni bir atağa geçti Hüsnü Melek Bey. Mükerrem Hanım büyük güven duygusuyla bağlıydı Galip'e. Tam bugünlerinde Galip'in vardığı büyük talihleriydi. Yeni kurulan ortaklığa onlar da alınırlarsa çoğu sorun kendiliğinden çözüm yoluna girecekti. Bir tat kalpazanıyla iş yürütemez bunlar, siz de biliyorsunuz. Eşref yok, terzi nezahat da bitti demektir. Satıp savarak mı yaşayacaklar? Hazıra hazine dayanamaz Galip Bey. Çok masrafları var. Ne olacağı belli mi olur? Yatıp duruyor Eşref. Bu bir de Necla Mükerrem'e parmağını da oynatırsa diye korkulur Galip Bey. Komünistleri mi sevindirelim? Hadi, terzi nezahat de biliyordu da bilmeyen mi kaldı? Mithat'ın kalpazanlığını nereden biliyordu bu Tatar? Hamburger'dan öğrenmiştir. Olmayacak terslik gibi düşündüğü bu olasılık gizemli çağrışımlar üretmeye başladı kafasında. Yoksa bu herif, bir de Almanlardan yardım beklerler sözlerini anımsadı. Zeytinburnu'na gittikleri gün Nuri Paşa için söylediği. Bana gösterdiğiniz güven için sağ olun dedi Galip. Elimizden geleni yapmaya çalışalım. Buyurduğunuz gibi onlar için de iyi olacak gibi görünüyor. Kendileriyle bir konuşmak gerek. Bu iş size düşer Hüsnü Melek Bey. Aile içi sorun ne de olsa. Suskunca dinleyip duran Şerife Hanım söze karıştı birden. Biz sizi de ailenin içinden sayıyorduk Galip Bey. Aha sorun Hüsnü Melek'e. Biz sizi her vakit... Sağ olun efendim diye aldı hemen Galip. Ben de aynı duygularla bağlıyım sizlere, kuşkunuz olmasın. O yakınlığımı kanıtlayacak bir açıklama yapacağım ben dizinizde. Bana da biraz zaman gerek yatırımda payıma düşen parayı toparlamam için. Bir iki yer var başvuracağım. Hiçbir yere başvurmanıza gerek yok Galip Bey. Attığı oltaya takılmış Hüsnü Melek Bey'in daha da kısılmış gözleri sinsi bir mutlulukla parlıyordu. Payınıza düşen ödenecektir, onu dert etmeyin siz. İçine dolan şeyleri açığa vurmaktan çekinir gibi bir sessiz bakıştan sonra yavaşça kışkırttı gene. Nasıl? Bağışlayın efendim, anlamadım. Siz bundan çok fazlasını hak ettiniz Galip Bey dedi Hüsnü Melek. Duyum satmamaya çalıştığı bir yukarıdan bakışla iş yapacaklarımızdan avans hakkımız yok mu bizim? Ticarette kuraldır bu, bilirsiniz. Neleri göze alıyoruz biz? Konuşuruz sizinle. Parayı Almanlar verecekti, belliydi bu. Galip'in sandığından daha hindi bu adam. Karısının yanında ayrıntıya girmek istemiyor olmalıydı. Nazif Bey ile bir konuşmadan üstelemeyip susmayı yeğledi Galip'ti. Adak adadım dedi hemen sevinç içinde ileri geri sallanarak konuşmaya başlayan Şerife Hanım. Eyüp Sultan'daki kurban kestireceğim şu işlerin olduğunu bir göreyim. Hangi işlerden söz ettiğini biliyordu Galip. Necla olayını açmasını önlemek için aldı hemen. Hakkımızda hangisi hayırlıysa o olsun efendim dedi. Evet, her işin hayırlısı. Kocasının Galip'e söylediği bu sözleri kendisine de verilmiş destek gibi alan Şerife Hanım, "Gece gündüz duam o, en hayırlısı olacak inşallah," dedi. İkircikli bir duralamadan sonra yüreklenmiş gibi, "Bakın," dedi, "ben size işin aslını söyleyeceğim Galip Bey. Bu bana kızacak belki." Belli belirsiz dikelen Hüsnü Melek soğukça gülümsemeyle, "Yok canım, niye kızayım?" dedi hemen. "Vallahi kız istersen anlatacağım. Aa, yüzüne söylüyorum. 34 yıllık evliliğimizde hep bundan kırıldım ben." "Necla komünist olmuş," dedi. "Kalktı bu. Tatar bilmem ne birliği varmış. Ona bağışlayacakmışık neyimiz varısa. Uyku girmedi geceleri benim gözüme. Öyle oldu ki." Tutamadı kendini. "Ben tutup da anacığımın bana bıraktığı," diye bir şeyler diyecekken bir hıçkırıkla boşaldı birden. Mırıl mırıl dediği şeyler pek belli olmuyordu. İçini çekerek kendinden hiç beklenmeyen bir ağlama tutturmuş diri yarı kadın. Bir anda güç durumda kalmıştı Galip'te. O da duygulanacaktı neredeyse hani. Hüsnü Melek biraz sararmış, kımıltısız bakıp duruyordu karısına. Hemen toparlandı Galip. "Lütfen efendim," dedi, "bırakmayın kendinizi böyle. Ne yapabilirdi Hüsnü Melek Bey de, haksız değil ki. Ama inanıyoruz ki yok bugün öyle bir tehlike Necla Hanım için. Geçip gitmiş şeyler, boşun üzüyorsunuz kendinizi." Galip'in ağır ağır söylediği sözler Hüsnü Melek'in Necla'nın komünistliği kuşkusunu önleyememişse de, bu daha da iyiydi, Şerif Hanım'a etkili olmuştu. Durulmaya çalışırken yakınıyordu bir yandan da. "Hey kurban olduğum Allah, ne günah işledim ki sana karşı, bir çocuğu esirgedim benden, hem de böyle, bir de komünistlik çıktı başımıza." Gene tutamayıp hıçkırıyordu ki, "Tevbe de," dedi Hüsnü Melek sertçe ne biçimde. İçini çeker gibi sustu kadın. Gece evden ayrılırken artık iyiden iyiye bir parçası olmuştu ailenin Galip. Ne gizler saklı duruyordu, ne umulmadık yerlerdi. Sadece Sümük ağlayarak annesinden söz etmesini anımsadı Şerif Hanım'ın. "Ne olacak köylü kalıtı, ya tarladır ya da takıdır. Çoğu beşi bir yerde altın olur bunlardı annesinden kalan. Çocuklarına bırakacaktı o da. Kızılay'a verir mi? Konuşacakmışız Hüsnü Melek'le. Önce Nazif Bey'le konuşalım bir." Olayın böyle sarsıcı olacağını pek düşünmemişti Rahmi Usta. Akşam eve gelince radyo üzerinde bulduğu Fehime'nin iki satırlık pusulasıyla başlayan öyküyü, Fehime Hanım evi bırakıp gitmiş diye işi biraz alayına anlatırken kendi dışında bir olgudan söz ediyor gibiydi önceleri. Geçen yıllarda böyle bir olay epey dile düdük etmişti bir karı kocayı mahallede. Kadın da az değilmiş, çalgılı gazinoda görmüşler kaç kez kimileriyle. Bizim için de neler diyecekler kim bilir. Ne diyecekler? Mahalleli, çevre Fehime'yi de sever sayar beni de. Abuk subuk fiskosların engel mi bu? Fehime Hanım da gazinolara gidermiş gizli gizli, güldü. Olayı doğalmış gibi biraz da küçümser görünerek anlatması onurunu korumak içindi belki de. Boştu o da, kırılan bir şey vardı içinde. Olan gene her geçen gün iyileşme olasılığını biraz daha yitiren Fehimeciye olacaktı. Yapılacak her şeyi yaptım, başka ne yapsamdı? Eksik bir şey kalmış demek. Neymiş eksik olan? Eksik değil, artı bir şey yapmıştı en son, biraz sert çıkmış, "Öleceksin bu inadınla be kadın," diye bağırmıştı tutamayıp. Hayır, sabrı taşmış, "Gebereceksin," demişti, "öleceksin değil." Odaya kapandı, içini çeke çeke ağladı uzun süre Fehime. Gidip gönlünü aldı ama anlıyordu ki ne yapsa olmayacaktı. Şimdi kavruyordu. Salt kadınca bir kaygı olamazdı bu. Fehime'nin kör inançları yatıyordu bu direncin altında. Karının kör inançlarını bilmiyor muydun? Yaşamını böylesine çiğneyecek kadar saplantılı olacağı nereden gelirdi aklına? Halktan bir kızla evlenmişti. Çevresiyle uyum içinde, işine gücüne vermişti kendini. Birlikte yuvarlanıp geldikleri ufak tefek uyumsuzlukların kökü böylesine derinlerdeydi demek. Saçağın, bıçağın, bacağın altına yatmayacaksın. Tekerleme benzeri gizemli sözü o akrabaları herifin ağzından duyduğundan beri şaşkın, acılı gülüyordu yineledikçe. Nasıl da kurnazca buluyorlar aldatma yolunu. Bıçağın altına yatmasını yasaklamasa ötesini umursamayacaktı. Evden varsın uzak kalsındı Fehimecik bir süre. Yatmasın bacağımın altına da. Bacağımızı karnımıza çeker, kötü cinlerle baş başa evde olup giderdik bir süre bizde. Bin güçlük ucu ucuna getirip elime geçirdiğim şu ahşap evi satar, kötü cinlerin uğramadığı bir yer bulurduk bir köşede ya, onun da yararı yok. Eve kötü cinleri ben toplamış oluyorum hocanın dediği. Pisi pisin ölecek aptal kadın, sızı vardı yüreğinde. Bu içine kapanık, saf, iyi yürekli kızı acıyorum derken sevdiğini gün geçtikçe anlıyordu.